Kutsal kitap toplam olarak 66 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar içerisinde yasa, tarih, şiir ve peygamberlik kitapları vardır. Bundan sonra İncil geliyor. Bunların tümü tam bir kitaptır ve Tanrı sözüdür. 40 yazar tarafından kaleme alınan Tanrı sözü aşağı yukarı 1500 yıl içerisinde tamamlandı. Tanrı sözü yaratılış ile başlıyor, vahiy kitabıyla son buluyor. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları haberleri halka ilettiler ve kaleme aldılar. Özellikle bu peygamberlerin bildirdikleri İsa Mesih'in yeryüzüne geliş haberiydi. Bunların başında Yeşaya peygamber gelir. Yeşaya peygamberin adının anlamı Tanrı kurtarandır, Rab kurtarıcıdır. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Ama çok açık ve net bir şekilde Tanrı'nın iyi haberini biz insanlara bildirdi. Örneğin Yeşaya 7:14'te şöyle okuyoruz. Rabbin kendisi size bir alamet verecektir. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır. Onun adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle koyacak. İnsan günaha düşünce Tanrı kadın soyundan bir kurtarıcının gelip kurtuluş getireceği haberini verdi. İşte Yeşaya peygambere gelinceye dek Tanrı bu haberini çeşitli zamanlarda çeşitli peygamberlere bildirmeye devam etti. Yeşaya peygambere ise çok açık bir şekilde bu kurtarıcının kim ve nasıl olacağını açıkladı. Yeşaya 9. bölümde doğacak olan bu kişinin kimliği açıklanıyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Bu vaadin verilişinden yaklaşık 750 yıl sonra melek İsa'nın doğumunda ona ilişkin onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. İsa adının anlamı Tanrı kurtarıcıdır. İmmanuel adının anlamı Tanrı bizimledir. Bu adlar İsa'ya gelişi güzel verilmedi. O bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. Bu İsa kimdi? O İmmanuel'dir. Bizimle olmaya gelen, bizi kurtarmaya, fesatlarımızı kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen kurtarıcıdır. Böylece yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısı deniyor. Yeşaya kitabı 3 kesime ayrılmaktadır. 1. bölümden 39. bölüme kadar olan kesimde güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu olan Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. 40. bölümden 55. bölüme kadar olan kesimde değişen tarihsel durum anlatılıyor. Asurlulardan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İsa'dan önce 586 yılında Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını da Babil'e sürgüne götürürler. 56. bölümden 66. bölüme kadarki kesimde de sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine ilişkin güvence bekleyenlere seslenir. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına kaldığımız yerden devam edeyim. Sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabının 60. bölümüne geldik. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz konu doğruluk güneşi İsrail üzerinde doğuyor ve İsrail bu yücelik ışığını bütün dünyaya yansıtıyor. Yeşaya'nın son kısmının birçok kişi için bakir toprak olduğunu zannediyorum. Çünkü hiçbir peygamberlik ekolü Kutsal kitabın bu kısmı üzerinde durmaz. Bu bölümde doğruluk güneşinin İsrail üzerine doğduğunu göreceğiz. Bu, Malaki'nin son günlerde gerçekleşeceğini söylediği şeydir. Geldiğinde gece yarısının karanlığında doğan güneş gibi olacaktır. Yani Rab yeniden geldiğinde. O gün de İsrail ulusu yücelik ışığını burada yeryüzünün tümünde yansıtacaktır. Bu arada kilise, yani inanlılar topluluğu Mesih'le birlikte olmaya gitmiş olacaktır. İsrail ulusunu ve kiliseyi eş anlamlı yapma çabası böyle bir bölüme geldiğinizde iflas eden bir yorumdur. Bu peygamberliklerin boyutlarını karşılamayan yetersiz bir yorumdur. Bunu vurguluyorum çünkü şimdiye kadar epey karmaşaya neden olmuştur. Kutsal kitap yorumunun belirli ekolleri, peygamberliğe çok az önem verirler çünkü Tanrı sözünde bu bölüm gibi bölümleri ihmal ederler. Yeşaya kitabının bu üçüncü ve son bölümü kurtarıcıyı çarmıhta sunar. Özellikle bölüm 53, yani İsa Mesih'i. Bunun ardından Yeşaya'nın ilk kısmının yaptığı gibi Tanrı'nın hükümetinden değil, Tanrı'nın lütfundan, kayrasından söz eden kesim bir ilerleme ve gelişme olmuştur. İlk kısımda vurgu yasanın üzerindeydi. Burada lütfun üzerindedir. Burada birinci kısımda olduğu gibi yasada sevgi olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu bölümde sevgide yasa olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki bölüm bizi milenyumun tam gösterimine getirmektedir. Milenyum, Rabbin gelip bin yıllık egemenliğini kurduğu dönemdir. 59. bölüm kurtarıcının Siyon'a geleceğini söyleyerek bitmişti. Şimdi bizler 60. bölüme ilerlerken o gelmiştir. İbrani dilinde peygamberin olayın ötesine gidip olay geçmişteymiş gibi ona dönüp baktığı peygambersel zaman diye bilinen bir şey vardır. Yeşaya gelecekteki birçok şeyden zaten gerçekleşmişçesine söz eder. Örneğin sözlerine şöyle başlıyor: "Kalk, parla çünkü ışığın geliyor. Rabbin görkemi üzerine doğuyor." Ve Tanrı, değerli dostum, bir şeyin olacağını söylediğinde bu Tanrı için olmuş sayılır. Yani peygamberlik tarihin içine akıtıldığı kalıptır. Birinci ayette şöyle diyor: "Kalk, parla çünkü ışığın geliyor. Rabbin yüceliği üzerine doğuyor." Malaki'nin "ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak" diye sözünü ettiği Malaki 4:2'de "ışık şimdi gelmiştir." İkinci ayette "dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor. Oysa Rab senin üzerine doğacak, yüceliği üzerinde görünecek." Rab İsa Mesih, değerli dostum, dünyanın ışığıdır. Bu onun buradayken kendisi hakkında söylediği şeylerden biriydi. İsa Mesih yeniden ikinci kez yeryüzüne geldiğinde o ışıktır. Dünyayı karanlık örtecek. Işığın gelişini dünyayı kaplayan ruhsal karanlık gerektirmiştir ki o karanlık dünyayı bugün de kaplamaktadır. 2000 yıldır müjdenin bildirilmesine karşın günümüzde karanlık her zamankinden çok daha yaygındır. Işık gelecekteki bereketlerden önce gelir. Milenyum, yani bin yıllık egemenlik gününü getirmek için doğruluk güneşi doğmalıdır. Müjdenin, yani Tanrı'nın sevinç getiren haberinin bildirimi, Tanrı'nın hiçbir zaman milenyum gününü getirmekteki amacı olmamıştı. Çünkü milenyumu ancak ışık getirebilir. Ve ışık kimdir? Işık, değerli dostum, Rab İsa Mesih'tir. Siyon'daki kurtarıcının huzuruna ihtiyacımız vardır. Ve o diğer ulusları uzaklardan getirecektir. Üçüncü ayet: "Uluslar senin ışığına, krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek." En büyük uyanış, yani Tanrı'ya en büyük dönüşün daha hala gelecekte olacağına inanıyorum. İncil'den Romalılar 11. bölüm 15. ayette Pavlos, "Çünkü onların reddedilmesi dünyanın Tanrı'yla barışmasını sağladıysa kabul edilmeleri ölümden yaşama geçiş değil de nedir?" der. Bu İsrail ulusunun ve dünyanın dirilişi olacaktır. Sizler ve ben değerli dostum uzayda sadece yüceltilmiş bir mezarlık olan küçücük bir toprak parçası olan yeryüzünde yaşıyoruz. 4. ayet, başını kaldır da çevrene bir bak. Hepsi toplanmış sana geliyor. Oğulların uzaktan geliyor, kızların kucakta taşınıyor. Asi ve dağıtılmış olanlar, vaat edilmiş diyara dönecekler ama Tanrı'ya itaat içerisinde gelecekler. Erkeklerden daha zayıf olan kadınlar, doğudaki kadınların çocuklarını sık bellerine takıp taşıdıkları gibi taşınmakta. 5. ayet, bunu görünce yüzün parlayacak, yüreğin heyecandan hızlı hızlı çarpacak. Çünkü denizin zenginlikleri senin olacak, ulusların serveti sana akacak. Burada bütün halkların karadan, denizden ve havadan Yeruşalim'e doğru büyük ilerleyişinin büyük bir şaşkınlık vesilesi oluşturduğunu görüyoruz. Yeşaya 60. bölüm 6. ayette şöyle diyor, deve sürüleri Midyan'ın ve Efa'nın deve yavruları senin topraklarını dolduracak. Bütün Saba halkı geliyor, altın ve günlük getiriyor. Rabbin erdemlerini ilan ediyorlar. Bilge adamlar kurtarıcı için yine altın ve günlük armağanlarıyla sadece doğudan değil bütün dünyadan gelecekler. Mür getirmediklerine dikkat edin. Neden mür getirmiyorlar? Çünkü mür Mesih'in ilk gelişindeki ölümünden söz ediyordu da ondan. İkinci gelişinde, yani İsa Mesih'in tekrar ikinci kez gelişinde artık mür getirmiyorlar. Bu dikkat çekici bir ayettir değerli dostum. 7. ayete geldiğimizde şöyle okuyoruz. Kedar'ın bütün sürüleri sana gelecek. Nevayot'un koçları senin buyruğunda olacak. Ve sunağımın üzerinde kabul edilen sunular olarak sunulacak. Böylece görkemli tapınağımı daha görkemli kılacağım. Sürüler kurban edilmek üzere Yeruşalim'e getirilmektedirler. Milenyumdaki tapınakta kurban sistemi yeniden başlayacaktır. Bazılarının bunu kabul etmesi zor olabilir ama eski antlaşma bu konuda çok kesindir. Örneğin Hezekiel 40-44'ü okuyun. Yani Hezekiel 40. bölümden 44. bölüm arasındaki kesimleri okuyun. Ben bu kurbanların tıpkı eski antlaşmada onun, yani Rabbin gelecekteki ölümüne işaret ettikleri gibi milenyumda Rabbin ikinci kez gelip egemenliğini kurduğu o bin yıllık egemenlikte de geçmişe Mesih'in ölümüne işaret edeceklerine inanıyorum. Aynı anlamı taşıyacaklar. 8. ayet, bulutlar gibi, yavrularına yaklaşan güvercinler gibi bu süzülüp gelenlerle kıyı halkları beni bekliyor. Değerli dinleyicilerimiz, kutsal kitapta uçak düşüncesini öneren bir ayet varsa o da budur ama bence direkt olarak denizdeki gemilerden söz etmektedir. Bugün olup bitenlerden söz etmemektedir ama Yahudiler Amerikan ya da İngiliz ya da başka devletlerin uçaklarıyla İsrail topraklarına gelirlerken İsrail bu peygamberliğin gerçekleştiğini düşünse bile bu durum bu peygamberliğin yönlerini yerine getirmemektedir. Bunlar diyor 9. ayette ticaret gemilerinin öncülüğünde senin çocuklarını altın ve gümüşleriyle birlikte Tanrın Rabbin onuruna İsrail'in kutsalına uzaktan getiren gemilerdir. Seni görkemli kıldı. Burada Tarşiş'ten söz edilir. Bu belli ki gemiler İsrail'i vaat diyarına geriye döndürecek olan bütün denize çıkan ülkelerden söz etmektedir. Bir zamanlar İsrail'i yıkan uluslar onun yeniden toparlanmasına yardım edeceklerdir. Bu sırada Rusya Yahudileri kendi ülkelerine gönderecektir. Para talep etmek yerine Yahudileri Mısırlıların yaptığı gibi armağanlarla yollayacaklar. Ne de olsa İsrail Mısır'dan sadece ödenmemiş ücretini almıştı. Mısırlılar yine karlı çıkmışlardı çünkü İsrail 400 yıl kadar onlara çalıştı ve onlara esirdi. 11. ayet, kapıların hep açık duracak, ulusların serveti ve zafer alayları eşliğinde gelen krallar, gece gündüz açık kalan kapılardan içeri girsin diye. Milenyumda, yani bin yıllık egemenlikte kurtulmuş olan dünyanın diğer ulusları Yeruşalim'e gelecekler. Çünkü diyor 12. ayette, sana kulluk etmeyen ulus ya da krallık yok olacak. Evet, o uluslar tümden yok olacak. Rab ise uluslara vereceği yargının onların Yahudilere davranışlarına bağlı olduğunu açıkça bildirmiştir Matta 25. bölümde. Milenyumda her diz çökecek ve her dil İsa Mesih'in Rab olduğunu itiraf edecektir. Milenyumda, evet sık sık milenyumdan söz ediyorum. Milenyum, Rab İsa Mesih'in ikinci kez, çağın sonunda ikinci kez yeryüzüne gelip bin yıllık egemenliğini kuracağı dönemdir. Milenyumda bütün insanlık İsa'nın önünde diz çökmeye zorlanacaktır. Tabii ki o günde zor, çoğunluğun düşüncesinin zoru olacaktır. Kalplerinde diz çökmeyi istemeyenler olacaktır ama sadece hareketleri yapacaklardır. Sonra milenyumun sonunda şeytan serbest bırakıldığında yürekleri asi olanlar doğal olarak ona doğru, yani şeytana doğru çekileceklerdir ki bu da son asilik olacaktır. Sonra krallığın sonsuz yönü tanıtılacaktır. O sırada belirli bazı radikal değişikliklerin gerçekleşeceğine inanıyorum. Artık yamanmış yeryüzü değil, yeni bir yeryüzü ve yeni gökler var olacaktır. Tanrı her şeyi yeni yapacaktır. Yeniden yaratacaktır. Yeni oluşturacaktır. Ve benim de her şeye yeniden başlamama izin verecektir. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Yıllar önce hayatıma başladığımdan beri pek de iyi olamadım. Yeniden başlamayı istiyorum. Çünkü bizim doğamız, bizim yapımız, fiziksel yapımız aynı zamanda. Günaha düştükten sonra insanoğlu doğuyor, yükseliyor ve belirli yaştan sonra da aşağılara doğru, ölüme doğru gidiyor. Ama o gün bu yapı değişecek. Yeniden başlamayı istiyorum. Tanrı her şeyi yeni yapacaktır. Eski doğayı yeniden şekillendirecektir. Bana yepyeni bir doğa verecektir. Ve kendisine güvenmiş olan herkese yeni bir doğa verecektir. Bu çok görkemli bir gün olacaktır değerli dinleyicilerimiz. Yeşaya 60. bölüm 11-15 ayetler arasında şöyle okuyoruz. Kapıların hep açık duracak. Ulusların serveti ve zafer alayları ardında yürütülen yeni krallar. Gece gündüz açık kalan bu kapılardan girsin diye. Çünkü sana kulluk etmeyen ulus ya da krallık yok olacak. Evet, o uluslar tam bir yıkıma uğrayacak. Lübnan'ın görkemi olan çam, köknar ve selvi ağaçları tapınağımı süslemek için hep birlikte sana taşınacak. Ayak bastığım yeri görkemli kılacağım. Seni ezenlerin çocukları gelip önünde eğilecekler. Seni hor görenlerin hepsi Rabbin kenti İsrail'in kutsalının Siyon'u diyerek ayaklarına kapanacaklar. Kimsenin uğramadığı, terk edilmiş, nefret edilen bir yer olduğun halde seni sonsuz bir övünç kaynağı, bütün kuşakların sevinci kılacağım. Yeşaya'nın 2. bölümde dediği gibi Yeruşalim yeryüzünün merkezi olacaktır. O günde birçok bereketler gelecektir. Yeşaya 60 ayet 16'da şöyle diyor. Uluslar ve krallıklar bir anne gibi seni emzirecekler. O zaman bileceksin ki seni kurtaran Rab, seni fidyeyle kurtaran Yakup'un güçlüsü benim. Yeruşalim'in uluslar tarafından alınıp götürülen zenginlikleri faiziyle birlikte geri verilecektir. 17. ayet. Tunç yerine sana altın, demir yerine gümüş, ağaç yerine tunç, taş yerine demir getireceğim. Barışı yöneticin, doğruluğu gözetmenin yapacağım. Dostum, günümüzde bu ülkede tunçtan yapılmış bir sürü şey görmemiz ilginçtir. Mısır ve Lübnan marketleri tunçtan yapılmış birçok şey satarlar ama gelecekte bunların yerini gümüş ve altından yapılmış şeyler alacaktır. Yani değerli metaller yeniden sıradan şeyler olacaklar. Şimdi gerçekleşecek başka bazı harikulade şeylere dikkat edin. 19-20. ayetler. Senin gündüz ışığın güneş olmayacak artık. Ay da aydınlatmayacak seni. Çünkü sonsuz ışığın Rab, görkeminde Tanrın olacak. Artık güneşin batmayacak. Ayın çekilmeyecek çünkü Rab senin sonsuz ışığın olacak. Sona erecek yaz günlerin. Yaşaya 60, 19-20. ayetler. Dünyanın ışığı ise orada olacaktır dostum. O aynı zamanda yeni Yeruşalim'in de ışığıdır. Evrenin köşelerinde artık sokak lambalarına ihtiyacı olmayacaktır. Ne de olsa güneşler ve aylar evrenin sokak lambalarıdır. Günah geldiğinden ötürü, günah insanın hayatına girdiğinden ötürü Tanrı evreni çok iyi aydınlatmamıştır ama o günde ışıkları pırıl pırıl yakacaktır. En küçük ailen beni bulacak, sayıcı en az olanı koca bir ulus olacak. Ben Rab, zamanı gelince bunu hızlandıracağım diyor Yeşaya 60. bölüm 22. ayette. O gün geldiğinde insan kuvveti vitaminlere başvurmadan artacaktır. Rab İsa Mesih ruhun gayretli ama bedenin zayıf olduğuna dikkat çekmişti. Kendi deneyimimde bedenimin bana ayak uydurmadığını görüyorum. Bedenimin çok daha hızlı hareket etmesini istiyorum ama bedenim beni yavaşlatıyor. Ancak gelecekteki o günde değerli dostum, bunların hepsi düzeltilecektir. Cennetsel insanlar için olduğu gibi burada yeryüzünde de düzeltilecektir. Şimdi Yeşaya kitabının 61. bölümüne geldik. Konu özel vurgu, ikinci gelişinde olmak üzere Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri. Rab İsa Mesih halka yönelik hizmetine bu bölümden aktarma yaparak başladığı için bu bölüm özellikle ilgi çekicidir. Bu bölüm dünyasal yararların merkezi İsrail olarak milenyumun tam bereketleriyle devam eder. Son parça bizlere milenyumun tam yararlarını yansıtır. Burada ilk 3 ayette kutsal kitabın en dikkat çekici ayetlerinden birini görüyoruz ve bu kutsal kitabı doğru bir şekilde yorumlamamıza bizlere yardımcı oluyor. Rab Yahve'nin, Rab Tanrı'nın ruhu üzerimdedir. Çünkü yoksullara müjde iletmem için beni o mesetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek, yas tutanları avutmak, Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak. Şimdi burada bizlere kutsal kitaba uygun bir yorum verilmektedir. Eğer İncil'i bilmeden bunu okursaydım, kimden söz ettiğini bilemezdim. Rab Yahve'nin, Tanrı'nın ruhu üzerimdedir diyen kimdir? Eğer Rab İsa ise birinci gelişinden mi yoksa ikinci gelişinden mi söz etmektedir? İncil'de Tanrı'nın açıklamasını görüyoruz. Rab ise büyüdüğü yer olan Nasra'daki sinagoga gittiğinde bu bölümü okumuştu. İsa büyümüş olduğu yer olan Nasra'ya geldiğinde her zaman yaptığı gibi Sept günü Havra'ya gitti. Kutsal yazılardan okumak üzere ayağa kalkınca ona Yeşaya peygamberin kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu benim üzerimdedir çünkü o beni müjdeyi yoksullara iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Değerli dostum, şimdi eğer Yeşaya 61, 1 ve 2'ye yeniden bakarsanız daha cümlesini bitirmemiş olduğunu görürsünüz. İsa okumaya neden devam etmedi? Cümlenin devamı Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek diyor. Neden bunu vaaz etmedi? Neden bunu okumadı İsa Mesih? Şuna dikkat edin. Kitabı kapattı. Bu kesin bir davranıştı. Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi gözlerini ona dikmiş bakıyorlardı. İsa söz alıp onlara dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir dedi. Luka 4, 20 ve 21. ayetler. Yeşaya'nın şimdiye kadar olan peygamberliği Mesih'in birinci gelişiyle gerçekleşmişti. Yeşaya Mesih'in birinci ve ikinci gelişi arasında bir ayrım yapmamıştı ama Rab ise ayrımı yapmıştı. Yeşaya'nın peygamberliğinde küçük bir ve Mesih'in birinci ve ikinci gelişlerini birbirinden ayırır. Bu küçük ve'nin 2000 yıl uzunluğunda olduğunu söyleyebiliriz. Peygamberler Mesih'in birinci ve ikinci gelişinden söz etmişlerdir. Bu iki büyük olayı görmüşlerdi ama aralarında yatan zamanın ne kadar olduğunu bilmiyorlardı. Haberci Petrus bunu onaylar. Sizlere sağlanan kayraya ilişkin bildiride bulunan peygamberler kurtuluş konusunda araştırıp soruşturdular. Mesih'in çekeceği işkenceleri ve bu işkenceler ardından gelecek yüceliği araştırdılar. Kendilerinde bulunan ve önceden tanıklık eden Mesih'in ruhunun kimi ve hangi çağı belirttiğini soruşturdular. Değerli dostum, Petrus, peygamberlerin Mesih'in çektiği acılardan ve Mesih'in yüceliğinden söz ettiğini söyler. Bunu Yeşaya'nın hem ilk ve hem de ikinci kısımlarında görüyoruz.